Ayrım 25, İkon, Frederick Forsyth, sayfa 267. Bütün mafya babaları gibi Çeçenlerin liderinin de iki kişiliği vardı. Herkesin bildiği kişiliği bir düzine zengin şirketi yöneten başarılı biznesmandı. Gunayev'in görünürdeki faaliyet alanı da emlaktı. İlk yıllarında Moskova'nın dört bir yanında gelişime açık olan seçkin mülkleri satın almıştı. Komünizmin çöküşüyle birlikte devlet mülkleri satışa çıkınca Gunayev satın almış ya da bu seçkin yerlerin satış olanaklarını ellerinde tutan bürokratları öldürmek zorunda kalmıştı. Gelişime açık yerlerin tapusunu elde eden Gunayev, Rusların en nüfuzlu iş adamlarıyla Batılılar arasındaki ortak girişim dalgasından yararlanmayı bilmişti. İnşaat alanlarını sağlayıp grevsiz iş gücünü garantilerken Amerikalılarla Batı Avrupalılar da iş hanlarıyla gökdelenler dikiyordu. Sahiplik ortak bir girişim olurken iş yerlerinin kazançlarıyla kiraları da aynı yolu izledi. Çeçenler benzer yöntemlerle kentin en büyük otellerinden altısının kontrolünü ellerine geçirdiler. Daha sonra da çelik, beton, kereste, tuğla ve camcılık alanlarına el attılar. Herhangi bir kimse onarmak, değiştirmek veya inşa etmek istedi mi, mutlaka Umar Gunayev'in sahibi olduğu ve kontrol ettiği şirketlerden biriyle iş görmek zorunda kalıyordu. Bu Çeçen mafyasının açık yüzüydü. Moskova'nın bütün gangster dünyasında olduğu gibi etkinliklerin daha az gözle görülür, yanı kara borsacılık ve sahtekarlık alanlarını kapsıyordu. Rusya'nın altın, elmas, gaz ve petrol gibi devlete ait varlıkları yerel olarak ruble karşılığında resmi kurdan hatta dumping yöntemiyle satın alınıyordu. Satıcılar bürokrat olduklarından nasılsa satın alınabilirlerdi. Dışarıya ihraç edilen mallar dünya piyasalarına dolar, sterlin veya Alman markı karşılığında satılıyorlardı. O zaman satış bedellerinin bir kısmı tekrar yurda getirilebiliyor, resmi olmayan kurlarla bir ruble yağmuruna dönüştürülüyor, bir dahaki sevkiyatı satın almakta ve gerekli rüşvetlerin verilmesinde kullanılıyordu. Darbenin ilk günlerinde genel gidişi kavrayamayan devlet memurlarıyla bankerlerin bir kısmı işbirliği yapmayı reddetmişti. İlk uyarı sözlü oluyor, ikincisi ortopedik cerrahi gerektiriyor, üçüncüsünün sonucuysa kalıcı oluyordu. Dünyadan göçtürülen memurun yerine gelen genelde oyunun kurallarını çabuk kavruyordu. 90'lı yılların sonlarında memur sınıfı üyelerine ya da yasal mesleklerle mensuplarına karşı şiddet gösterilerine gerek kalmamış bulunuyordu. Bu tarihlerde özel orduların büyümesi, yasa dışı dünyanın her liderinin gerektiğinde rakipleriyle boy ölçüşebilmesi anlamına geliyordu. Şiddete kendilerini adamış adamlar arasında hiç kimse kızdırılan Çeçenlerin hızına ve umursamazlığına erişemezdi. 1994 kışının sonlarından itibaren denkleme yeni bir faktör katılmıştı. O yılın Noel'inden hemen önce Boris Yeltsin Çeçenistan'a karşı inanılmayacak kadar saçma bir savaş açmıştı. Görünüşe göre hedef ülkesine bağımsızlık isteyen ayrılıkçı başkan Dudayev'in belini kırmaktı. Savaş eğer hızlı bir operasyon olabilseydi başarı sağlanabilirdi. Oysa sözüm ona güçlü Rus ordusu Kafkas dağlarına sığınıp oradan savaşan hafif silahlı Çeçen gerillalarından sağlam bir kötek yedi. Moskova'da Çeçen mafyasının Rus devletine karşı duyabileceği herhangi bir çekingenlikten eser kalmamıştı. Yasalara saygılı bir Çeçen için normal bir yaşam sürmekse olanaksızdı. Herkesin hedef tahtasına dönüşen Çeçenler Rus başkentinde birbiriyle kaynaşmış ve ölesiye birbirlerine bağlı bir klan oluşturmuşlardı. Aralarına girilmesi Gürcü, Ermeni ve yerel Rus yasa dışı çevrelerine sızmaktan daha bile zordu. Bu topluluk içinde yasa dışı dünyanın başı bir kahraman ve bir direniş lideri oluyordu. 1999 sonbaharı sonlarında bu lider KGB'deki eski yüzbaşı Umar Gunayev'di. Öte yandan Gunayev iş adamı kimliğiyle serbestçe dolaşabiliyor ve bir multimilyoner gibi yaşayabiliyordu. Bürosu otellerinden birinin bütün üst katını kapsıyordu. Bu otel Helsinki istasyonunun yakınlarında bir Amerikan otel zinciriyle ortak girişimdi. Otele kadarki yolculuk Umar Gunayev'in mermilere ve bombalara karşı dayanıklı Mercedes limuziniyle yapıldı. Çeçen liderinin kendi şoförüyle koruması vardı. Kafedeki üç adam da limuzini Volvo ile izliyorlardı. Her iki araba otelin yeraltı garajına girdi. Bodrum alanı BMW'deki üç kişi tarafından arandıktan sonra Gunayev'le Monk hızlı bir asansörle binanın çatı katı olan 10. kata çıktılar. Bundan sonra asansöre gelen elektrik akımı kesildi. 10. katın lobisinde de bir sürü koruma vardı. Ama Monk'la Gunayev en sonunda Çeçen liderin dairesinde yalnız kalabildiler. Gunayev'in emri üzerine beyaz ceketli bir garson onlara yiyecek ve içecek getirdi. "Monk, size göstermek istediğim bir şey var," dedi. "Onu ilginç, hatta eğitici bulacağınızı umuyorum." Evrak çantasını açtı ve sahte dibi kaldıracak iki kontrol düğmesini çalıştırdı. Gunayev bütün bunları ilgiyle izliyordu. Çantanın onda hayranlık uyandırdığı belliydi. Monk ona önce 30 sayfalık soruşturma raporunun Rusça çevirisini verdi. Gunayev bir kaşını kaldırdı.
"Okumalı mıyım?"
"Zahmetinize değecek, lütfen." Gunayev içini çekti ve okumaya başladı. Okudukları ilgisini uyandırmış olmalı ki kahvesini içmeden bıraktı ve bütün dikkatini metne verdi. Raporu okumayı bitirmesi 20 dakikasını aldı. Sonunda raporu Monk'la arasındaki masanın üstüne bıraktı.
"Evet," dedi, "bu manifesto şaka değil, gerçek." "Ne olacak?"
"Monk, konuşan gelecekteki cumhurbaşkanınız," dedi. "İktidarı ele geçirince yapmayı tasarladıklarını anlatıyor. O güne fazla bir zaman kalmadı." Kara kapaklı manifestoyu masanın üstünde Çeçen liderine doğru itti.
"Bir 30 sayfa daha mı?"
"Aslında 40 sayfa ama daha da ilginç. Lütfen hatırım için okuyun." Gunayev ilk 10 sayfa üstünde acele bakışını gezdirdi. Tek partili devletin planlarını, nükleer silahlanmanın tekrar devreye sokulmasını, kaybedilen cumhuriyetlerin yeniden fethedilmesini ve esir kamplarından oluşan yeni Gulag takım adalarını kavradı. Bundan sonra gözleri kısıldı ve daha ağır okumaya başladı. Monk onun metnin hangi kısmına ulaştığını biliyordu. Turks ve Caicos adalarında Sapodilla koyunun parıldayan sularının karşısında okuduğu şeytani cümleleri hayalinde canlandırabiliyordu. Rusya'daki Çeçenlerin son bireyine kadar kesin şekilde yok edilmeleri, hainlerin ulus olarak bir daha dirilmelerine meydan vermeyecek biçimde imha edilmeleri, yurtlarının tuğla üstünde tuğla, taş üstünde taş kalmamacasına yabani keçiler için bir meraya dönüştürülmesi, çevredeki Ossettiler, Dagomanlar ve İnguşlar bu yapılanları izleyecekler. Yeni Rus efendilerine gerekli saygıyı göstermeyi ve onlardan korkmayı öğrenecekler. Gunayev sonuna kadar okuduktan sonra manifestoyu elinden bıraktı.
"Bütün bunlar daha önce de denendi," dedi. "Çarlar denediler, Stalin denedi, Yeltsin denedi.
Kılıçlarla, mitralyözlerle, roketlerle denediler. Peki gamma ışınlarından, sinir gazından ne haber? İnsanları imha yöntemleri de modernleşti." Gunayev ayağa kalktı, ceketini çıkarıp bir sandalyenin arkasına geçirdi ve Moskova'nın damlarına tepeden bakan büyük pencerenin yanına yürüdü.
"Onun yok edilmesini, yerinden edilmesini mi istiyorsunuz?" diye sordu sonunda.
"Hayır."
"Niçin hayır? Biliyorsunuz bu yapılabilir."
"Yararı olmaz çünkü."
"Genelde yararı oluyor."
Monk açıkladı. Zaten kargaşanın pençesindeki ulusun uçuruma yuvarlanması, belki de bir iç savaşa sürüklenmesi ya da başka bir Komarov'un, belki kendi sağ kolu Grişin'in bir isyan ve şiddet dalgasının yardımıyla iktidarı ele geçirmesi söz konusu olabilirdi. "Aynı madalyonun iki yüzü gibi," dedi. "Fikir ve söz adamı gidince hareket ve şiddet adamı yerini alır. İnsanlarınızın yok edilmesi de sürer." Gunayev pencereyi arkasını dönerek Monk'un yanına döndü. Yüzü gergindi.
"Benden ne istiyorsunuz Amerikalı?" diye sordu. "Bir zamanlar hayatımı kurtaran bir yabancı olarak buraya geliyorsunuz. Bu yüzden size borçluyum. Sonra bana bu pisliği gösteriyorsunuz. Benimle ne ilgisi var?"
"Eğer öyle karar verirseniz bir ilgisi olmaz. Hayatta çok şeyiniz var Umar Gunayev. Büyük bir servetiniz, muazzam bir gücünüz, hatta insanları yaşatmak veya öldürmek bile sizin elinizde. Dahası başınızı alıp gitmek, her şeyi oluruna bırakmak dahi size bağlı."
"Şu halde niçin dediğinizi yapmayayım?"
Çünkü bir zamanlar Kuzey Kafkasya'da küçük bir köyde büyüyen bir çocuk vardı. Ailesi, dostları ve komşuları para toplayıp onu üniversiteye, sonra da büyük adam olması için Moskova'ya yollamışlardı. Sorun şu, o çocuk yolda bir yerde ölüp yerini sadece zenginliğe tepki veren bir robota mı bıraktı? Ya da o çocuk hala kendi ulusunun insanlarını hatırlıyor mu?
Orasını siz söyleyin.
Söyleyemem, seçim size ait.
Ya sizin seçiminiz nedir Amerikalı?
Benim seçimim daha da kolay. Buradan çıkıp bir taksiye atlar, Sheremetyevo Havaalanı'na gider, ilk bulabildiğim uçakla ülkeme dönerim. Orası sıcak, rahat ve güvenli. Oradakilere aldırmamalarını, önemli olmadığını, burada hiç kimsenin artık hiçbir şeyi umursamadığını, hepsinin satın alındığını söyleyebilirim. Varsın gece her yeri kaplasın. Çeçen oturdu ve gözlerini uzaklara dikti. Sonunda,
ve siz onu durdurabileceğinizi mi düşünüyorsunuz diye sordu.
Bunun bir olasılığı var.
Ya sonra?
Monk Sir Irwin'le üstlerinin ne düşündüklerini anlattı.
Gunayev, siz delisiniz dedi dobra dobra.
Belki, sizleri başka ne bekliyor? Komarov ve köpeği tarafından yürürlüğe konulacak bir soykırım, kargaşa ve iç savaş ya da öteki olasılık.
Peki size yardım edersem neye ihtiyacınız olacak?
Gizlenmeye ama göz önünde gizlenmeye, hareket halinde olmaya ama tanınmamaya, görmeye geldiğim insanları görmeye.
Yani Komarov'un burada olduğunuzu öğreneceğini mi düşünüyorsunuz?
Çok yakında öğrenecektir. Bu kentte belki 1 milyon muhbir var, orasını siz de biliyorsunuz. Birçoğunu kullanıyorsunuz zaten. Hepsi satın alınabilir, adam aptal değil.
Devletin bütün organlarını satın alabilir. Ben bile onun kadarını yapamam.
Herhalde okudunuz. Komarov ortaklarına ve mali destekleyicisi Dolgoruki mafyasına dünyayı ve bütün içindekileri vaat etti. Yani yakında devleti onlar ele geçirecekler. O zaman siz ne olacaksınız?
Pekala, sizi gizleyebilirim. Ama bunu ne kadar zaman yapabileceğimi kendim de bilmiyorum. Topluluğumuzun içinde ben söylemedikçe kimse sizi bulamaz. Ancak burada yaşayamazsınız. Çok belli olur. Birçok güvenli evim var. Birinden ötekine geçmeniz gerekecek.
Monk güvenli evler çok iyi dedi. Ama içinde uyumak için, hareket halinde olmam için kusursuz taklit edilmiş belgelere ihtiyacım olacak. Gunayev hayır gibilerden başını salladı.
Biz burada sahte belge temin etmeyiz. Gerçek olanlarını satın alırız.
Unuttum. Para karşılığında her şey satın alınabilir.
Başka ne gereksiniyorsunuz?
Önce şunları. Monk bir kağıda birkaç satır yazdı ve Gunayev'e verdi. Çeçen yazılanlara gözünü gezdirdi. Hiçbir şey sorun değildi.
Son maddeye varınca bunu ne yapacaksınız ki diye sormaktan kendini alamadı.
Monk açıkladı.
Metropol Oteli'nin yarısının bana ait olduğunu biliyorsunuz.
Gunayev derin bir göğüs geçirdi. Ben de öbür yarısını kullanırım. Çeçen espriyi anlayamadı.
Grishin kentte olduğunuzu haber alıncaya dek ne kadar zaman geçer diye sordu.
Bazı etkenlere bağlı 2 veya 3 gün. Oraya buraya gitmeye başladığım zaman arkamda bazı izler bırakmam kaçınılmaz. İnsanlar konuşurlar.
Peki size 4 adam vereceğim. Sizi arkanızdan kollayacaklar, oraya buraya götürecekler. Liderleriyle tanıştınız. BMB'nin ön koltuğundaki Muhammed çok iyidir. Gereksindiklerinizin bir listesini verin ona. Her ne isterseniz sağlanacaktır. Ama ben hala deli olduğunuzu düşünüyorum.
Vakit gece yarısına yaklaşırken Monk metropoldeki odasına dönmüş bulunuyordu. Koridorun ucundaki asansörlerin yanında boş bir alan vardı. Oraya 4 koltuk yerleştirmişlerdi. İkisinde oturan sessiz adamlar gazete okuyorlardı ve bütün gece okuyacaklardı. Sabahın erken saatlerinde Monk'un odasına 2 bavul getirildi. Çoğu Moskovalı ve hiç kuşkusuz bütün yabancılar Rus Ortodoks Kilisesi'nin patriğinin beyaz mazgallı duvarlarıyla dikkati çeken, kiliseleri ve katedralleriyle başlı başına bir dünya olan Orta Çağlar'dan kalma Danilovski Manastırı'nın kalbindeki görkemli bir dairede yaşadığını varsayarlar. Herkeste uyanan izlenim budur ve yaşatılmasına çalışılır. Patriğin yazıhanesi manastırın içindeki büyük büro binalarının birinde ve sadık Kazak askerlerinin sıkı koruması altındadır. Burası Rusya Patrikliğinin merkezidir. Fakat Patrik gerçekte burada oturmaz. Oturduğu yer Çisti Proylok 5 numara adresindeki oldukça mütevazi bir evdir. Temiz geçit anlamındaki bu yer kentin merkez bölgesinin hemen kıyısındaki dar bir yan sokaktır. Burada bir özel sekreter, bir uşak, iki erkek hizmetkar ve yemek pişiren, temizlik yapan üç rahibeden oluşan ruhban sınıfından bir personel onunla ilgilenir. Patriğin emrinde ayrıca bir şoförle iki kazak muhafız vardır. Vatikan'ın ihtişamı ve Rum Ortodoks Kilisesi'nin Patrik Sarayı'nın görkemiyle burası arasında bundan büyük bir çelişki olamazdı. 1999 kışında bu görevin başında hala 10 yıl önce komünizmin çöküşünden hemen önce seçilen ikinci Alexey bulunuyordu. O sıralar 50'li yaşlarının başlarında olan din adamı, içinden ahlakı bozulmuş ve karalanmış, dışarıdan da baskı gören ve yozlaştırılan bir kiliseyi devralmıştı. Papaz sınıfından nefret eden Lenin ta başından itibaren ülkede dolup taşan Rus köylülerinin kalplerinde ve kafalarında yalnız bir tek rakibi olduğunu kavramış ve bu rakibi yok etmeyi aklına koymuştu. O ve kendisinden sonra gelenler sistematik zulüm ve yozlaştırma yoluyla bunu hemen hemen başarmışlardı. Lenin ve Stalin bile halkta kontrol altına alınamayacak bir tepki uyandırmaktan korkarak papaz sınıfı ile kiliseyi tümüyle ortadan kaldırmaktan kaçınmışlardı. Böylece kiliselerin yakıldığı, hazinelerinin çalındığı ve papazların asıldığı ilk kıyımlardan sonra politbüro kiliseyi gözden düşürerek yok etmeye çalıştı. Başvurulan yaptırımlar çoktu. Yüksek zeka düzeyli isteklilerin KGB'nin kontrolünde olan ilahiyat fakültelerine girmeleri engellendi. Sadece Sovyet Rusya'nın dış sınır çizgisindeki yörelerden, batıda Moldavya, doğuda ise Sibirya'dan gelen vasat gençler kabul edildiler. Öğretim düzeyi kasten düşük tutuldu. Papazlığın kalitesi de böylece düşürüldü. Kiliselerin çoğu kapatıldı ve çürümeye terk edildi. Açık bırakılan tek tük birkaç tanesine sadece yaşlılar ve çok ihtiyarlar, özetle zararsız olanlar devam ediyorlardı. Yönetici durumundaki papazlar KGB'ye sürekli rapor vermek zorunda bırakılıyorlar. Böylece kendi cemaatlerinden olanlar aleyhinde muhbirlik yapıyorlardı. Vaftiz edilmek isteyen genç bir insan başvurduğu papaz tarafından rapor ediliyordu. Bundan sonra lisedeki yerini ve üniversiteye girme şansını yitiriyor, ailesi de büyük bir olasılıkla oturduğu apartmandan atılıyordu. KGB'ye rapor edilmeyen neredeyse hiçbir şey yoktu. Hepsi işin içinde olmasalar dahi hemen bütün papazlar lekelendi ve halkın kuşkusuna hedef oldular. Komünistler sopa ve havuç tekniğini sakatlayan sopayla zehirli havucu uyguluyorlardı. Kilisenin savunucuları bunun alternatifinin kilisenin tamamen kökünü kazımak olduğunu, bu utanç verici durumun herhangi bir kiliseyi hayatta tutmaktan ağır bastığını ileri sürüyorlardı. Yumuşak huylu ve çekingen ikinci Alexey böylece ateist devletle işbirliği halinde bir psikoposlar heyetiyle halkın arasında küçük düşürülmüş bir kırsal papazlık devralmış oluyordu. İstisnalar vardı tabii. Örneğin vaaz veren ve tutuklanmaktan kıl payı kurtulan ya da bunu başaramayıp çalışma kamplarına gönderilen gezgin rahipler. Manastırlara çekilerek özveriler ve ibadetle imanlarını canlı tutan derviş türü kişiler de vardı. Ama bunların halk kitleleriyle bağlantıları olmuyordu. Komünizmin çöküşünün sonrasında dinde bir Rönesans fırsatı doğdu. Bu kiliseyi ve İncil'in sözünü gerçekte çok dindar olan Rus halkının hayatının merkezi haline getirecek bir dirilişti. Öyleyken dine dönüş insanlara yaşadıkları ve çalıştıkları yerlerde vaaz vermeye gitmeye hazır, canlı ve dinamik yeni kiliseler tarafından yaşandı. Pentekostalistler karınca gibi çoğaldı. Amerikalı misyonerler Baptizm, Mormonizm ve benzeri gibi mezhepleriyle akın ettiler. Rus Ortodoks liderlerinin tepkisi yabancı vaizlerin yasaklanması için hükümete yalvarmak oldu. Savunucuları alt düzeydekilerin değersiz olmaları nedeniyle Ortodoks hiyerarşisine kökten bir reformun olanaksız olduğunu ileri sürüyorlardı. Fakülte eğitimli papazlar fazla yetenekli değillerdi. Kutsal kitabın modası geçmiş eski diliyle konuşuyorlar, bilgiçlik ve öğreticilik taslıyorlardı. Halkla iletişim kurmada deneyimsizdiler. Vaazlarını tutsak olan sayıca az ve yaşlıca dinleyicilere veriyorlardı. Kaybedilen fırsat çok büyüktü. Çünkü diyalektik maddecilik sahte bir mabut çıkınca, kapitalizmle demokrasi ise değil ruh, bedeni dahi doyurmaya yetmeyince, huzur ve teselliye duyulan özlem bütün ulus içinde yaygın ve o oranda derin oldu. Ne çare ki bu özlem büyük ölçüde karşılıksız kaldı. Ortodoks kilisesi en iyi ve genç papazlarını misyonerlik göreviyle yola çıkaracak, dini ve İncil'in öğretilerini yayacak yerde, piskoposluklarda, manastırlarda ve ilahiyat fakültelerinde oturup insanların kendilerine gelmesini bekledi. Ama pek az gelen oldu. Komünizmin çöküşünden sonra tutkulu ve ilham veren bir liderliğe gerek duyulduysa da, yumuşak huylu din bilgini II. Alexei bunu sağlayacak bir adam değildi. Seçilmesi piskoposlar katındaki çeşitli hizipler arasında varılan bir uzlaşmanın sonucuydu. Yetersiz başpapazlar onun fazla bir yankı uyandırmayacak bir adam olacağını ummuşlardı. Ancak teslim aldığı yüke ve kendi karizma yoksunluğuna rağmen II. Alexei'de reform yapma yeteneği yok değildi ki bu da cesaret istiyordu. Önemli 3 şey yaptı. İlk reformu Rusya topraklarını her biri geçmiştekinden daha ufak 100 piskoposluğa bölmek oldu. Bu da feshedilmiş KGB ile işbirliğinden en az lekelenmiş, en iyi ve en dinamik papazlar arasından daha genç yeni piskoposlar yaratmasını mümkün kıldı. Bundan sonra her piskoposluğu ziyaret ederek tarihteki tüm patriklerden daha çok halka yaklaştı. İkinci olarak St. Petersburg Başpiskoposu Yovan'ın şiddetli Yahudi aleyhtarı hezeyanlarını susturdu ve insanlara duyulan nefreti Tanrı aşkından üstün tutan bir mesajı inananlara yayacak bir piskoposun kilisesinde yeri olmadığını açıkça belirtti. Yovan 1995'te Yahudilerle II. Alexei'ye hala içinden küfrederek öldü. Son olarak şiddetli muhalefete rağmen Peder Gregor Rusakov'a vaaz vermek için şahsi yetkisini bahşetti. Bu karizma sahibi genç papaz kendisine ait olacak bir bölge ve cemaati kabul etmemekle direndiği gibi bölgelerinde dolaştığı piskoposların disiplinine de boyun eğmiyordu. Pek çok patrik başıboş keşişi mahkum eder kürsüye çıkmasını men ederdi. Ama II. Alexei göçebe papazı başıboş bırakmayı bu yolu seçmeye yeğlemişti. Peder Gregor etkileyici ve ateşli konuşmalarıyla piskoposların yapamadıklarını yaparak gençleri ve agnostikleri kazanıyordu. 1999 Kasım'ı başlarında bir gece yumuşak tabiatlı Patrik, gece yarısından hemen önce ibadet ederken rahatsız edildi. Londra'dan gelen bir görevlinin sokak kapısında beklediği ve Patrik tarafından kabul edilmek istendiği ona söylendi. Patriğin arkasında gri renkli sade bir cübbe vardı. Dizleri üstünden kalktı ve kendi özel küçük kilisesinin öbür ucuna yürüyerek mektubu sekreterinin elinden aldı. Mektubun kağıdı Londra'nın Kensington semtindeki piskoposluğun antetini taşıyordu. Patrik mesajın altında dostu olan başpiskopos Antoni'nin imzasını tanıdı. Yine de meslektaşının onunla böylesi alışılagelmedik biçimde bağlantı kurmasına şaşırıp kaşlarını çatmaktan kendini alamadı. Mektup başpiskopos Antoni'nin konuştuğu ve yazdığı dil olan Rusçaydı. Hristiyan kardeşinden kiliseyi ilgilendiren çok gizli ve huzur bozucu haberler getiren bir adamı ivedi olarak kabul etmesini rica ediyordu. Patrik mektubu katlayıp sekreterine baktı. Adam nerede? Kapının dışındaki kaldırımda kutsal peder. Taksiyle gelmiş. Bir papaz mı? Evet kutsal peder. Patrik içini çekti. Onu içeri alın siz yatağınıza dönebilirsiniz. Ben konuğu 10 dakika sonra çalışma odamda kabul edeceğim. Gece nöbetindeki Kazak muhafız sekreterin fısıltılı bir sesle verdiği emir üzerine tekrar sokak kapısını açtı. Gri renkli taksiye ve yanında duran siyah giyimli papaza baktı. ''Kutsal peder, sizi görecek peder.'' dedi. Papaz taksinin parasını ödedi. Evin içinde onu küçük bir bekleme odasına aldılar. 10 dakika sonra tombul bir papaz içeri girerek ona ''Benimle gelin lütfen.'' diye mırıldandı. Ziyaretçi belli ki bir din bilgininin çalışma odası olan bir odaya alındı. Beyaz badana duvarın üstündeki nefis bir rublev ikonu dışında odanın tek süsü masanın üstündeki lambanın ışığında ışıldayan raf raf eski kitaplardı. Masanın arkasında Patrik Alexei oturuyordu. Konuğuna oturmasını işaret etti. ''Peder Maxim, bize içecek bir şeyler getirir misiniz?'' dedi. ''Kahve mi?'' Evet, iki kahve ve birkaç bisküvi.
Şişman uşak papaz odadan çıktı. Patrick bundan sonra konuğuna döndü.
Evet oğlum, Londralı dostum Anthony nasıl?
Ziyaretçinin siyah cübbesinde, hatta masanın üstüne bıraktığı altından sarı saçları görünen siyah soba bacasını andırır başlığında hiçbir sahtelik yoktu. Garip olan tek yanı sakalsız oluşuydu. Çoğu Ortodoks papazları sakallıdır ama bütün İngilizler sakal bırakmazlar.
Ziyaretçi Patrick'in sorusunu, ''Ne yazık ki sorunuzu cevaplayamayacağım, çünkü kendisiyle tanışmadım.'' diye karşılık verdi.
Alexey Monk'a şaşkınlıkla baktı. Önündeki mektubu işaret ederek, ''Ya bu?'' dedi. ''Anlayamadım.''
Monk derin bir soluk aldı. ''Kutsal Peder, Ortodoks Kilisesi'nin bir papazı olmadığımı itiraf etmek zorundayım.'' dedi. Kağıt ona ait olsa bile mektup Başpiskopos Anthony'den değil, imzası ustalıkla taklit edilmiştir. Bu saygısızca oyunun amacı sizi görebilmemdi. Çünkü sizi özel olarak ve büyük bir gizlilik içinde görmem gerekiyordu.
Patrick'in içinde bir korku belirdi. Adam yoksa bir çılgın mıydı? Bir katil de olabilirdi. Aşağıda gerçi silahlı bir kazak vardı ama zamanında yetişebilir miydi?
Din adamı yüzünden bir şey belli etmedi. Uşağı nasılsa birkaç saniye sonra dönecekti.
''Lütfen açıklayın.'' dedi.
''Önce şuradan başlayayım. Bir kere ben Amerikalıyım, Rus değil. İkincisi batıdaki çok güçlü ve gizli bir gruptan geliyorum. O insanlar Rusya ile kilisesine yardım etmek istiyorlar, zarar vermek değil. Üçüncüsü amirlerimin önemli ve endişe verici bulacağınızı düşündükleri haberler getirdim. Son olarak da yardımınızı istemeye geldim. Dirseğinizin dibinde bir telefon var. Yardım istemek için ondan yararlanabilirsiniz. Sizi durdurmayacağım. Ama beni ihbar etmeden önce getirdiklerimi okumanızı dilerim.''
Alexey kaşlarını çattı. Adam deliye benzemiyordu doğrusu. Dahası istemiş olsa onu öldürmeye bol bol vakti olmuştu.
''Bu sersem Maxim de kahvesiyle nerede kalmıştı?''
''Pekala,'' dedi sonunda, ''bana getirdikleriniz nedir?''
Monk elini cübbesinin altına attı ve ortaya çıkardığı iki ince dosyayı masanın üstüne bıraktı. Patrick kapaklara baktı, biri gri, öbürü siyah renkliydi.
''Bunlar neyle ilgili?'' diye sordu.
''Gri dosyanın önce okunması gerek. Kara dosyanın bir sahtekarlık ürünü, bir şaka, bir aldatmaca olmadığını kesin kes kanıtlayan bir rapordur.''
''Ya kara dosya nedir?''
''Görünüşe bakılırsa yakında Rus Cumhurbaşkanı olacak Igor Alekseyevich Komarov'un özel ve kişisel manifestosudur.''
O sırada kapı vuruldu. Peder Maxim bir tepside kahve ibriği, fincanlar ve bisküvilerle içeri girdi. Şöminenin rafındaki saat o sırada 12'yi çalıyordu.
Patrick içini çekti. ''Çok geç kaldınız Maxim, beni bisküvimden yoksun ettiniz.''
''Çok üzgünüm kutsal peder, kahve, taze kahve çekirdekleri çekmek zorunda kaldım.''
''Şaka ediyordum Maxim.'' Patrick Monk'a baktı. Adam sert ve formunda gözüküyordu. Cinayet işlemeyi istemiş olsa ikisini de öldürmesi işten değildi.
''Artık gidip yatabilirsiniz Maxim. Tanrı rahat uykular versin.''
Uşak ayaklarını sürükleye sürükleye kapıya yürüdü.
''Patrick, gelelim işimize.'' dedi. ''Bay Komarov'un manifestosu neler anlatıyor?''
25. Ayrımın sonu. Sayfa 279.